Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim, Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek ve bu programı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel, yanımda Tansu Polatkan ve Ali Kunak'la birlikte size hem geçtiğimiz haftanın hem de önümüzdeki haftanın gündemini aktarmaya çalışacağız. Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ali Kunak, az kalsın adını unutacaktım. Allah'tan yazmışım.
Teşekkür ederim, sağ olasın.
O kadar heyecan olur artık, öyle diyelim. Ya da gençliğime verelim.
Ya benim yani adımı unutmayacak kadar beni yakından tanıdığını biliyorum ya.
Bu adrenalin diyelim, öyle diyelim. Evet, çeşitli gündem maddelerini konuşacağız. Antalya çok hareketli. Hem futbol açısından hem kulüpler açısından, takımlar açısından. Ama idari anlamda federasyonu ilgilendiren, dolayısıyla bütün futbol kamuoyunu ilgilendiren yabancı futbolcu sayısı ile ilgili toplantı, bugün Kulüpler Birliği toplandı. Onunla ilgili konuşmalar yapacağız. Bir de İki telefon bağlantımız olacak, daha doğrusu yan yana olacaklar ama TRT spikeri Hünkar Mutlu ile TRT muhabiri Murat Kargı Antalya'dan bizlere hem takımlar hem de Kulüpler Birliği toplantıları ile ilgili bilgi verecek diye. Önce hakemlerle ilgili, özellikle Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısına geçeceğim ama bir giriş yapalım. Ali Kunak, seni de konuk olarak çağırdık. İlk açıklamaları, ilk konuşmaları, seminer başladı. Nasıl değerlendirdin diye sorayım. Sen başla.
Şimdi seminer dün başladı. Dün hakemler otele giriş yaptılar. Dün akşam yapılan bazı teknik dersler vardı. Bugün de hakemlerin atletik testleri yapıldı. Ve bu atletik testleri UEFA'nın fiziksel testlerden sorumlu hakem kurulu üyesi Berner Hersen bizzat takip etti, başında bulundu, hatta yönetti koşu gidişatını ve hakemlerimiz bu koşudan hepsi başarıyla testleri geçtiler. Ancak bu bir yoyo testi değil. Yıllardan beri uygulanan FIFA'nın geleneksel 20x150, işte daha çok 50x4 gibi koşuları, küçük sprint koşuları, ama bu yoyo testine hazırlanıyor bizim hakemlerimiz. Evet. O yoyo testi çok daha ağır bir test Tansu abi. Hatta bunun hakemler üzerinde sağlık bakımından negatif tesirler yaratacağı da konuşuluyor şu anda dünyada.
Öyle bir görüş var.
Evet. Bir görüş var.
Bunun
tam uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir takım tereddütler var. FIFA bunu uyguluyor. Yani geçen sene Dünya Kupası'nda görev alan hakemler bu yoyo testini geçen hakemler hepsi. Hatta geçemeyenleri evlerine gönderler. Cüneyt de bunu dün panelde söyledi.
Peki bu yoyo testini bir dinleyicilerimiz için açalım.
Yoyo testi hani basketçilerin ve çalıştığı line drill denen bir olay vardır. Evet. 10 git 10 gel, 20 git 20 gel, 30 git 30 gel gibi çok yıpratıcı ve olağanüstü ciğer isteyen ve dayanıklılığı çok çok fazla olan bir test. Yani bir hakemin bu testi yapabilmesi için 24 saat hakem gibi yaşaması lazım. Evet. Yani bir atlet gibi yaşaması lazım. Bunu başarması çok zor. Başaramayanlar önümüzde iki tane çok yakın örneği var. Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus. Evet. Yapamadılar yani çocuklar. Ve maalesef düştüler. O yüzden bu hakemin bu testin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu tereddütte, UEFA da tereddütte. Yapacağız diyorlar ama tam böyle bu konuda bir bıçak sırtı konumdalar şu anda.
Evet, şimdi burada bir nokta virgül koyalım. Hünkar Mutlu telefonda. Hünkar merhaba.
Merhaba Lütfü abi, yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun.
Teşekkür ederim. Tansu Polatkan yanımda, Ali Kunak yanımda, haberin olsun.
Evet, şimdi dinledim. Tansu abi mesleğimizin zirve noktası. Onun sesini duymak gerçekten çok güzel. Ali Kunak'a da uzun zamandır
özlemişsindir,
parayım diye düşünürken burada nasip oldu konuşmak. Ona da selamlar gönderiyorum. Spor Manşet ekibi olarak çok özlemiştim aslında. Bir gün inşallah Ankara'da birlikte oluruz. Şimdi biz Antalya'dayız.
Tamam. Teşekkürler sevgili Hünkar.
Teşekkürler Hünkar, sağ ol.
Senden takımları takip ediyorsunuz orada. Siz ekip olarak takip ediyorsunuz ama senden Süper Lig takımlarının nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiğine ilişkin bir özet alalım. Ondan sonra Murat Kargı'yla görüşeceğiz. O da Kulüpler Birliği'nin perde arkasını kendi ölçülerinde aktaracak mutlaka. Seni dinliyoruz.
Süper Lig takımları buraya 8'inden 9'undan itibaren gelmeye başladılar. Aslında Antalya'da onları bir sürpriz bekliyordu. elverişsiz hava koşulları. Hava durumu futbolcular için ve futbol takımları için çok iyi seyretmedi Antalya'da. Özellikle son 3-4 gündür yağmurun etkisini gitgide arttırması ve rüzgarın da fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşadı futbol takımları. Yavaş yavaş Antalya'da hava düzeliyor. Dün pırıl pırıl bir hava vardı Rütbü abi, sen de biliyorsun. Bugün yine yağışlı bir hava vardı. Yarın yeniden açmasını bekliyoruz. Fenerbahçe bir hazırlık maçı yaptı Alanyaspor'la. 2-2 berabere kaldı. Özellikle bu kampta dikkatimi çeken nokta takımların basınla olan ilişkilerinde ciddi anlamda açık davranmaları ve basına haber verme konusunda biraz cömert olmaları. Daha önceki kamplarda bunu görmemiştik, ancak bu kampta özellikle TRT'nin burada oluşturduğu stüdyoya neredeyse tüm Süper Lig kulüplerinin teknik direktörleri geldi. Fenerbahçe günde bir oyuncusunu veriyordu daha önce. Bunu ikiye dahi çıkardı. Bugün hem Bekir konuştu, hem Alper konuştu, hem yönetici Mahmut Uslu konuştu. Galatasaray'da Hamza Hoca cömert davranıyor bu konuda. Dolayısıyla takımlara da teşekkür etmek lazım. Böyle olunca bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Gazetelerin doğru haber yazma oranı da daha fazla oluyor. Böylece sayfalarını daha rahat doldurabiliyor gazeteler. Bu açıdan güzel geçiyor. Antalya yöresindeki kamp çalışmaları diyebilirim. Tabii bugün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Biraz yine gerginlik oluşturabilecek tarzda açıklamalar yer aldı. Mahmut Uslu'nun örneğin Duygun Yansuvat için, Galatasaray Başkanı için yaptığı açıklama, daha önce Duygun Yansuvat'ın Fenerbahçe'yi de Galatasaraylılar kurdu şeklindeki demecine hayır, Fenerbahçe'yi Galatasaraylılar kurmadı, sen Josef'ler kurdu, Duygun Yansuvat cavcavlaşmasın şeklinde evet.
Gençler Birliği açıklama yaptı İlker.
bugün Murat Kargı Kulüpler Birliği toplantısını takip etti. Aynı zamanda Ali Kunat da orada. Hakem semineriyle ilgili olarak da Yusuf Amoğlu'nun dün basın toplantısı vardı. Yarın hakem semineri başlayacak. Onu da yakından takip etti Murat Kargı. Ben isterseniz ona bırakayım telefonu. Bu arada hakem seminerinde benim anlattığım Brezilya-Kolombiya maçından da birçok pozisyon varmış. Benim sesimden de o pozisyonları dinlemişler. O yüzden de gururlandım biraz. Tansu abi oradayken bunu da söylemiş olayım, dipnot.
Sağ olasın. Sağ olasın.
Maçları güzel anlatıyorsun Hünkar. Onda itirazımız yok. Sana teşekkür ediyoruz. Murat'ı rica edelim o zaman.
Evet abi, Hünkar alkışları topladı. Ben de devam edeyim.
Yok yok, sana da muhabir olarak alkış gönderiyoruz buradan.
Teşekkür ederim abi. Tansu Polatkan'a, Ali Kuna ve sizlerle Lütfü abi, sizlere iyi akşamlar dilim Antalya'dan. Tabii ki Antalya sadece futbol takımları açısından değil, futbolun tüm paydaşları açısından bir merkez haline geldi artık. Bir tarafıyla hakemler, bir tarafıyla kulüp başkanları, sizler de buradaydınız. Türkiye Spor Yazarları Derneği burada seminerini düzenledi.
Evet.
Tabii bugün de ben Kulüpler Birliği'nin toplantısını takip ettim. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi kulüp başkanları burada Antalya'da, Antalya Belek'te. Aslında tabii ki gündem çok yoğun, ama biz hatta basın mensupları olarak da dışarıda yaklaşık böyle 3 saat ya da 5 saate varan toplantılarına şahit olmuştuk Kulüpler Birliği'nin. Tahmin ettiğimizden daha kısa sürdü. İçeride daha çok sezon değerlendirmesi konuşuldu, ama bizim için sürpriz olan yeni yabancı kuralının ne kadar süreyle uygulanacağı kararıydı. 4 yıllık bir uygulama süresi çıktı toplantının sonunda. Yıldırım Demirören ve Göksel Gümüş de kameraların karşısına geçti ve bu açıklamayı yaptılar. Yani 2019-2020 sezonuna kadar, 2015-2016 sezonundan itibaren uygulanacak 14-14 yabancı yeni yabancı kuralının 2019-2020 sezonuna kadar uygulanacağı, 3. sezonundan itibaren de hangi kuralın ya da yeni bir kural olacaksa da hangi kuralın geçerli olacağı yine kulüpler tarafından, federasyon tarafından saptanacak ve açıklanacak. Tabii ki flash dediğimiz basın tabiriyle, televizyonculuk tabiriyle flash cümlesi buydu toplantının, ama Göksel Gümüş de açıklamasında şunu da söyledi. Finansal fair play konusunda kulüpler olarak ortak bir karar aldık ve bundan sonra mali konularda uzman profesyonellerle çalışma gerçekleştireceğiz ve bundan sonra mali konular bizim önceliğimiz olacak dedi. Bu da bence önemli bir açıklamaydı. Bir de sezonun değerlendirmesini yaptıklarını söyledi. Yarın saat 14'te Yusuf Namo'nun açılış konuşmasıyla birlikte MHK semineri olacak, hakem semineri olacak tabii ki. Biz de hem canlı yayınlarla hem de haber bültenleriyle haberlerimizde burada MHK seminerinde takip edeceğiz diyelim ve sözleri bırakalım.
Murat, şu şeyi de sorayım. Dün akşamki basın toplantısında çarpıcı olan bir şey var mıydı? Biz TSE'de yaptığı konuşmanın dışında daha doğrusu çarpıcı olan bir şey var mıydı diye sorsam.
Aslında benzer konular konuşuldu. Daha çok hakemlerin ilk yarıda yaptığı hatalar değerlendirilecek, masaya yatılacak ve daha adil bir yönetimi sahaya yansıtılması için bu seminerleri düzenlediklerini söyledi. Hatanın her yerde olduğunu, bu yüzden de Hünkar'ın demin örnek verdiği gibi işte Brezilya-Kolombiya maçında biliyorsunuz çok sert bir maç olmuştu. Hakem yönetimi çok eleştirilmişti. O maçla ilgili hatta akıllara Neymar'ın sakatlandığı pozisyonu da getirebiliriz. Ki o pozisyon da çok konuşuldu. O pozisyona herhangi bir kart verilmediğini, Neymar'ın da kupayı kapattığı söyledi Yusuf Namoğlu. Bu tip hataların tüm dünyada yapıldığını ama tabii ki önemli olan hatanın asgariye indirilmesi gerektiğini söyledi. İşte bu hatalarla ilgili biz de çalışıyoruz. Süper Lig'de ve PTT 1. Lig'de bu hataların azaltılması için bu seminerleri düzenliyoruz dedi. Tabii ki elit kategorideki hakem sayısının artırılması konusunda da çalışmalarımız var. Hakemlerimizi bu seviyeye çıkarmak için bilimsel anlamda da çalışmalar yapıyoruz dedi. Bu şekilde bir 4 günlük bir seminer bizleri bekliyor dedi ve bu anlamda seminerlerinde tanıtım toplantısını yaptı dün akşam. Bugün de yarın itibariyle de yine basına açık hem hakemlerle ilgili bir basına açık kokteyl olacak hem de Uhlenberg'in bir sunumu olacak. Onları da takip edeceğiz.
Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolay gelsin.
Murat Kalkı, çok teşekkürler. Evet. Şimdi Tansu abi sana geçeceğiz. Ama bu Murat'ın da söylediği benzer şeyleri TSE'de seminerinde bizim seminerimizin açılış konuşmasında aşağı yukarı konuştu. Onları detaylandırırız birazdan. Tansu abi, şimdi birincisi tabii ki bu detaylara gireceğiz ama Fenerbahçeli yöneticilerin bugün yaptığı açıklamayla doğru orantılı olarak Galatasaray'ın bu Fenerbahçe'nin işte kuruluşu vesaire ona bağlı bir takım tartışmaların yeniden böyle bir Fenerbahçe Galatasaray itişmesi gibi bir şey olacağı izlenimi ediniyor musun?
Ediniyorum. Aslında bunlar çok geçmişte kalmış şeyler.
Çocukça biraz
yani,
değil mi?
Tabii şimdi bir Fenerbahçe takımını Galatasaraylılar da kurabilir. Galatasaray takımını Fenerbahçeliler de kurmuş olabilir. Bugün Gençler Birliği Kulübü Başkanı Galatasaray üyesi değil mi? Trabzonspor Kulübü Başkanı bir dönem Fenerbahçe üyesi değil miydi? Dolayısıyla bunun sayısını arttırmak mümkün. Bu tartışmalar gereksiz. Aslında bunlar taraftarları geren tartışmalar yahut söylemler. Çünkü taraftar zannediyor ki yöneticiler birbirleriyle yumruklaşıyor. Futbolcular sahada birbirleriyle tekmeleşip koridorda dövüşüyorlar. Oysa maç bittiği zaman futbolcular hep beraber aynı bara gidip aynı gece kulübünde eğleniyorlar. Yöneticiler büyük kulüpte buluşup akşam yemek yiyorlar. Dolayısıyla bu tip konuşmalar biraz da basında yer almak, ön plana çıkmak düşüncesini ortaya koyuyor diye düşünüyorum ben.
Bütün kulüplerde bu sivri konuşmalar yapanlar var. Yani Galatasaray'da var.
Tabii.
Fenerbahçe'de var. Mahmut abi sağ olsun ekip babası. Evet. Bugün de havaalanında karşılaştım kendisiyle. O var. Beşiktaş'ta var. Ama Beşiktaş biraz daha
ılımlı gidiyor.
Vites
evet.
Küçülttü. Böyle tabiri de bulunayım. Çünkü kendi işlerinin yavaş yavaş yoluna girmeye doğru bir yüz tuttuğunu galiba hissediyorlar şu anda.
Evet.
Stat bitebilir işte ki hep diyordum hatırlarsan önümüzdeki sezonun başına ancak yetişir diye geldi.
Veli Kavlağ'ın cezasının.
O bir yıl ertelendi o. Ama tabii yine de bu tablo umarız dediğin gibi saçma sapan bir noktaya.
Taraftarlar arasında gerginliğe neden oluyor bunlar. Bunların yapılmaması
şimdi
lazım.
Şimdi Galatasaray ile ilgili artık program bitene kadar süre bizim telefon bağlantısı olmayacak başka. O yüzden rahat rahat açayım konuları.
Tabii.
Galatasaray'ın bir konusu daha var. O da şimdi statla ilgili yükümlülükleri yerine getirmedikleri için bazı yükümlülükleri ki ben çok iyi biliyorum bunu bir aktif gazeteci olarak öyle
evet.
Söyleyeyim. Spor Genel Müdürlüğü'nün stadı elinizden alırız tehdidine hadi alın da görelim bakalım şeklinde bir karşılık verdi. Eski yönetim kurulu üyesi marifetiyle yani
evet.
Onun aracılığıyla.
Evet.
Şimdi bizi dinleyenler için ben şöyle söyleyeyim. Eğer devlet stada el koymak gibi bir karar alırsa İşi bitirir.
Tabii.
Çünkü çok iyi biliyorum sözleşmeyi. Yerine getirmediği yükümlülüklerin ciddi biçimde haddi hesabı yok. Başka detaylar da var. O detaylara girmeyeyim şimdi. Ama devlete kafa tutmak gibi bir...
Lüksü olamaz hiçbir kulübün.
Hatta böyle akıl kârı işler değil bunlar. Yani değil, bunları tabii, böyle açıklamalarla tabii, kendilerini zor durumda sokuyorlar. Galatasaray ile ilgili belki bugün söyleyebileceğim son not, Kızıl Yıldız'la oynayacaklar ama gittikleri hayatını kaybeden Ivković, yanılmıyorsam Sırp spor
taraftar diyelim, diyelim,
taraftar diyelim. Onun mezarını ziyaret etmiş Kızıl Yıldız Başkanı ile birlikte Duygun Yarsuvat. Bu iyi bir jest tabii ki.
Peki ben hemen araya gireyim. Gir. Ziyareti çok güzel. Peki bu taraftarın ailesine Galatasaray ekonomik olarak bir yardımda bulunamaz mıydı? Daha sempatik olmaz mıydı?
Bunu bilmiyoruz. Belki de böyle bir eylemde de bulunmuş olabilirler.
Tabii yani bunu, ama ben bilgim... bu olsa mutlaka yansırdı diye düşünüyorum ama onlara verecekleri bir 500 bin avro, atıyorum bir rakamı uyduruyorum, 750 bin avro ya Türk lirası olarak çevrilerek verecek bir para. Belki de o mezar ziyaretinden daha çok makbule geçerdi diye düşünüyorum.
Şimdi bizim bu konulardaki ilgili bugüne kadarki performansımızı, bunu tırnak içi olarak söyleyeyim, düşündüğümüzde benzer bir iş yapılmıştır diye aklımdan geçmiyor değil. Ama bir bilgimiz yok. Yani evet, gizli de yapmış olabilirler. Artık şöyle diyeyim. Tamam, bu konuyu kapatıyoruz. Bu çocuk elbette sizin evladınız. Sizi geçindirecekti belki. Biz ona bir parça katkıda bulunalım demiş de olabilirler.
Olabilirler.
Yani öngörüne ya da düşüncene katılıyorum ama yapıp yapmadıkları konusunda belki tabii, döndükten sonra bilgimiz olabilir. Olabilir. Bu arada Fenerbahçe Olympiakos'a kaybetti. Son dakikada 68-68 beraber girdikten sonra 74-60 ya da 73-68 yanılıyorsam.
Fenerbahçe çok dalgalanıyor. Yani kazanması gereken maçları kaybediyor. Kaybedeceğini düşündüğümüz maçları kazanıyor. Basketbolun aslında biraz ruhunda var bu diye düşünüyorum ben.
Evet ama iyi bir ritim tutturmuş gibiyken sanki o ritmi evet, şimdi kaybetmiş gibi bir havaya ya soktu ya da sokmak üzere. Şimdi Tansu abi yine şeye gelelim. Şu yabancı oyuncu sayısının fazla olmasına ya da artırmasına karşı çıkmıştın. Hatırlıyorum geçen
evet,
hafta.
Evet, doğru.
Ama şimdi bir şekle sokuldu. 4 yıl olarak kararlaştırıldı. 3. yılın sonunda da bir tekrar gözden geçirme olacak Ali Konak.
Yani 3. yıl sonunda düşürülecek mi diye.
Hayır. Pardon, yine araya girmek istiyorum. Bunu bir yıl deneyip ondan sonra uzun vadeli bir karar vermekte fayda vardı bence.
Bu bir şüphesiz görüşün ama şunu da düşünmüş olabilirler. Hani bir istikrar görelim. O istikrarda hangi ölçekte bir
çıkış olacak?
Doğru düzgün bir çıkış mı olacak yoksa eyvah noktasına mı gelinecek, paniğe mi kapılacağız? Belki onu en azından bir üstlere görmek istemişti olabilirler. Belki ama her türlü öneri elbette yapılabilir, konuşulabilir, itiraz edilebilir.
Ama kulüplerin bence önündeki birinci baraj finansal fair play'e
tabii,
uyum
o çok önemli.
Sağlamaları.
Şimdi onu konuşmamız lazım. O da önemli.
Ona
önemli,
uyum sağlasınlar ki ondan sonra yabancı transferini yapabilecekler.
Şimdi bir tabii burada bir trik var. Geçen hafta da söyledik. Yani ben 14 futbolcu alın diyorum size ama önce de ekonominizi düzeltin mesajı var orada yani. O ekonomisini düzeltemeyenler o 14 futbolcuyu da yabancıyı da alamayacak. Belki Türkleri de alamayacak.
4 tane bile alamayacak.
4 tane.
Yani baktığımız zaman bugün ligimizde bu koşulları sağlayan kulüp sayısı kaç tane? Bir elin parmağını
2 tane.
2 değil mi?
Biri Gençler Birliği, öbürünü şu anda hatırlayamıyorum.
Sivaspor mu deniyordu?
Bilançosu kesinlikle ağırlıklı olarak uymuyor. Hiçbir takımın uymuyor. Ama buna itiraz nasıl oluyor? Buna itirazı Mahmut Uslu yaptı. Yani biz paramızı çeviriyoruz. Borcumuz olabilir ama ekonomimizi çeviriyoruz. Ekonomimizi çevirdiğimiz için bize herhangi bir dayatma yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla siz işinize bakın, biz de işimize bakın noktasında bir açıklama yaptı.
O bizim için geçerli olabilir de UEFA bakalım buna öyle demez, sıcak bakacak mı? Tabii.
Demeyecektir tabii.
UEFA ne diyor? Odacın, kapıcan, malzemecin, işte herkesin... Bina hiçbir şeyin borcu.
Banyon, tuvaletin tabii, varıncaya kadar her şeyinin
tabii,
çiminin boyu ona varıncaya kadar.
Tabii. Bir de şu var, mesela bir futbolcunun alacağım yoktur yazısına inanmıyor. İnanmıyor. Banka dekontu
tabii,
istiyor.
Tabii dekontu istiyor. Tabii.
Şimdi böyle bir saçmalık olabilir mi değil mi? Bunu konuştuk ama bir daha konuşacağım. Madem yeri geldi. Yani bu Abdurrahim Albayrak ismini vereceğim, kusura bakmasın. Böyle bir yönetim tarzı, yönetici tarzı, profili yeryüzünde ancak bizde olur denecek kadar saçma sapan komik bir durum bu. Yani kağıda, boş kağıda imzalayacaksın.
Tabii.
Ondan sonra
tabii,
alacağım.
Banka dekontu olmadan hiçbir zaman inandırıcı değil mi?
UEFA böyle bir şey kabul tabii, eder mi? Tabii, resmi şeyin içine sokabilir mi?
A4'e imzayı attı.
At kesin yani.
Hayır, bugün bir işveren olarak bir işçinin işine son iş aktifini feshettiğiniz zaman onun kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını da siz banka yoluyla yatırmak zorunda.
Tabii. Çünkü o yasayla hak sağlama alınmış. Yani işini kaybeden diyelim ki ondan bahsediyorsak böyle bir örnekten. Yasa onun alacakları konusunda işveren bir numara yapmasın ya da bir işin sahtekarlık boyutuna kaçmasın. Bu hakkını gasp etmesin diye yasa çıkmış ve o şekilde gidiyor. Doğru evet, tabii ki. Tuhaf bir şey. Ama şöyle diyelim. Finansal fair play, başka konuşmak istediğim bir konu daha var bu konuda ama bunu söyleyeyim. Bununla ilgili bir konsensusun çıkması ilginç Kulüpler Birliği toplantısından. Neden ilginç? Çünkü hiçbiri bundan mutlu değildir. Yani buna bağlı bir uygulama işinden mutlu değildir. Onlar ne istiyorlardır? Federasyon bize paraları yollasın. İşte. Altyapıya yatırım maskesi altında.
Tabii altyapı için gelen paralar başka yere harcanıyor. Yani bu herkese bilinen bir şey.
Biz onu transfer harcayalım. En kolay transfer tabii. Borç kapama bile kullanılmıyor yani transfer. Ha şunu yapsalar belki anlaşılabilir bir şey. Yani transfer yaptın cavcav gibi. İyi oyuncu buldun. Geliştirdin. Ve 5 katına da satma imkanı buldun. Evet. Hadi yap o zaman parayı istediğin yere harca derler ama böyle bir şey yapılmıyor. Ama burada en çok dikkat çeken benim açımdan öyle söyleyeyim şu. Bu toplantıya girmeden önce bazı kulüp başkanlarının kamuoyuna yaptığı açıklamalar ortada, öyle değil mi?
Evet.
Hakaret, eleştiri, ağır eleştiri. Hani nereden çıktı kardeşim bu şeyleri? Nasıl oy birliği çıkıyor?
Yani tabii burada büyük çelişkiler var ve yıllarca yabancı futbolcu sayısı azaltılsın diye görüş bildiren kulüp başkanları 14 futbolcuya evet diyorlar. Yani bunlara bir takım tavizler mi verilmiş acaba? Federasyon tarafından değil mi? Yani 5 artı 3'e bile karşı çıkıldı, azaltılsın.
En denildi. Son 6 artı 2'ye hedediler ama ona rağmen federasyon 5 artı 3 çıkardı.
Tabii. Yani burada bir taviz var o zaman kulüplere.
Başka bir şey var ya da belki bilmiyoruz. Tabii ki ne konuşulduğunu şu anda bilmiyoruz.
Pardon, Türk futbolcularına çok para veriliyor deniliyor. Kulüpler Birliği toplanıyor. Oradaki kulüp başkanları diyecekler ki atıyorum en büyük futbolcu, en yıldız futbolcunun fiyatı, tavan fiyatı 500 bin lira.
Evet, buna gidermiş.
Bu yapıldıktan sonra bana gelir 500 bin lira veririm. Beğenmezse B takımına gider, orası 500 bin lira verir. C takımına gittiği zaman al sana 400 bin lira der, bir tarafa gitmek zorunda kalır.
Ama tam tersi de var Tansu abi. Siz birisiyle 500 bin anlaştınız ama öbürü de el altından ona gel ben sana 600 bin vereceğim diyecek. El altından 100 bin fazla verecek. Böyle bir gentleman dışı olay
var. Ama işte bunlar hep yasal olarak bunun takip edilecek. Bunun önünde geçilebilir. Takip edilir.
Ama dediğin olmayacak bir şey değil.
Oluyor yani zaten o, yani.
Yani hani hesapları takip ederken. Çünkü bir kısmı halka açık şirket. Hepsi değil. Belki o zaman en önemlisi şu. Kulüpler yasasının bir an önce çıkması gerekiyor tabii ki. Buradaki sorun bu. Şimdi burada finansal fair play sözünü edip, söz verip buradan bir işlem yapmanın açılımı, bunun bir yasayla da desteklenmesi, bilmem ne olması falan filan olması lazım. Tabii, böyle tabii. Bu şekilde konuştuk ama o nerede? Kulüpler yasasını kim çıkartmıyor? Devlet diyor ki, çok iyi biliyorum, yakından takip ediyorum. Devlet diyor ki buyurun getirin diyor. Ben yazmayayım diyor. Siz yazın getirin diyor.
Bilenler yazsın diyor. Tabii.
Siz yazın diyor. Yani ama niye gelmiyor?
İşlerine gelmiyor kulüplerin. Tekerleklerine. Net. Çomak sokulmasın isteniyor.
Çünkü o zaman ne olacak? Şimdi Ankara Gücü Kulübü'nün üzerinde daha önceki yönetimin temliği var.
Evet.
Yani bunları kamuoyu biliyor. Bir şey, gizli bir şeyi ortaya çıkartmıyoruz. Kulüpler yasasının hazırlık maddelerinde biliyoruz ki hiçbir kulüp yöneticisi alacaklarına bağlı olarak hesapları bloke edemeyecek. Başka bir şekilde o alacağına ulaşmaya çalışacak. Eğer alacağı oluşacaksa tabii. Çünkü kulüp gelirleri artık birilerinin, profesyonellerin cebinden çıkan parayla oluşmayacak ya da oluşmaması zaten gerekiyor.
Gerekiyor.
Ama böyle olmayınca o zaman o koyduğu diyelim ki 70-80 milyon liralık iş bir anda başka bir boyuta gelecek diye tabii ki gitmiyor onlar.
Evet.
Bunu da herkes biliyor. O yüzden de sürüncemede.
Sürüncemede tabii.
Şu anda mevcut Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kılıç'la da bu konuyu konuştuğuna tanığım. Yanında olduğum ortamlarda da konuşuldu bu. İyimser bir ifadeyle olabileceğini, çıkabileceğini, bu konuda çaba sarf edeceklerini dile getiriyorlar ama işte bu konuşulmaya başladığından bugüne kadar birkaç sene geçti yani. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bu sözlerin vesairenin, şunun bunun hepsinin nasıl bir süreçte gideceğini tam olarak bilemiyoruz. Şimdi o zaman Fenerbahçe Galatasaray'a konuştuk. Fenerbahçe'nin bir transfer konusu. Transfer konuları tabii ki devam ediyor. Erkan Zengin meselesi var ama evet. Trabzon'la doğru orantılı olmuyor bir türlü.
Şimdi Erkan Zengin profesyonel bir futbolcuysa ben Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam diye bir söz söylemesi yanlış. Evet. Çünkü profesyonel futbolcunun takımı olmaz bir kere. Profesyonel adı evet. Üstünde karnı nerede doyacaksa, bu kadar basit. Nerede oynayacaksa.
En yakın örneği Tolga. Tolga. Beşiktaşlı kaleci evet. Tolga.
Ha, şunu yapabilirdi Erkan Zengin. Eskişehir Spor Kulübü Başkanı'na derdi ki ben sadece Fenerbahçe'de oynayacağım. Benim için başka kulüplerle görüşmeyin, konuşmayın. Gideceksem Fenerbahçe'ye giderim, gitmeyeceksem Eskişehir Spor'da oynarım ya da memleketime giderim. Yani Erkan Zengin'in ortaya çıkıp da böyle Fenerbahçe'den başka takımda oynamam demesi profesyonelliğe uygun değil. Yani bunları yönlendirmesi gereken menajerleri, imaj makerları falan yok mu acaba merak ediyorum. Bu kadar çok para kazanan futbolcuların hem kıyafetiyle hem konuşmalarıyla evet. Hem davranışlarıyla ilgili bir imaj makerları olması lazım. Ya da menajerlerinin bunlara yön vermesi lazım.
Bu çok önemli. Yani sporda belli bir düzeye gelmiş her konumdaki teknik adam, futbolcu, hakem. Biz hakemler için de bunu düşündük. Hakemleri katacaktın mı? Yani biz hakemler için de imaj maker zamanında düşündük ve birkaç hakeme bunu yönlendirmesini yaptık. Çok büyük gelişim ve değişim gözlemledik bunda Tansu abi. Bir bu Erkan Zengin konusunda şimdi geçtiğimiz hafta son dakikada para yatınca bu para nereden geldi falan Trabzon'dan evet. Mı geldi gibi dedikodular varken acaba şimdi bugün Trabzonspor'la anlaştıklarını söylemesi Eskişehir Spor Başkanı'nın acaba bu para gerçekten Trabzon'dan mı gelmişti söylemlerinin doğruluğunu kuvvetlendiriyor gibi geldi bana sanki.
Şimdi tabii bunun bir belgeyle bir biçimde ortaya konmadığı sürece ancak bu şekilde konuşabiliriz ama bu içeriği güçlendiren bir durum.
Tabii.
Yani başka ne olabilir? Adamın parası olsa zaten alacağını öder. Yani böyle bir tuhaflık var.
Bu arada Trabzonspor Ozan ve Şener'e talip Bursaspor'un evet. İki oyuncusuna 13-14 milyon avro falan gözden çıkarmış. Yani bu paralar bir de nereden geliyor? Ona da bakmak lazım.
Bu doğru ama Bursaspor'un isteğiyle Fenerbahçe'nin veririm dediği rakam arasında bir boşluk var galiba. Yani örtüşmüyor.
Yani en fazla 4, Fenerbahçe 4 milyon diye
beşe
biliyorum.
5'e çıktığını anlattılar. Evet. Bursa tarafı 5'e kadar çıktılar dedi. Ama şu konjonktürde diyelim bu kadar yabancı transferiyle ilgili yok işte finansal fair play vesaire planı konuşulduğu bir ortamda söz konusu dahi olamaz evet, herhalde böyle bir transfer. Evet. Artık biraz zor olur gibi geliyor. Peki iyimser bakarsak Tansu abi bu böyle bir kararın belki ilk sevimli sayılabilecek tarafı olabilir mi acaba?
Daha yok olmayacak. Erken bu mi? Sezon olmayacak belli ki. Yani bu sezon yine
kulüpler... Bu sezon olmaz tabii.
Hayır, para bu sene işte yine çok paraları verip futbolcuları alacaklar evet, ama önümüzdeki sezon sıkıntı başlayacak.
En saçma olanı ben bunu söyleyeyim. Birinci lige 5 yabancı izli falan gibi bir karar olursa...
10 diyebilir şey yok. Tamam 5 yabancı beş, tabii. Beş, evet. Yani şimdi bir PTT ligi... Bir ikincilik, bir üçüncülük aslında futbolun altyapısı olması lazım. Yani buralara getirdiğiniz yabancılarla Türk futbolu nereye taşıyacaksınız? Nereye gidecek Türk futbolu?
Bir yere gitmiyor. Öyle oldu acaba. Yani. Şimdi Fenerbahçe dosyasını şununla kapatayım. Aziz Yıldırım, Başkan Aziz Yıldırım ve şike sürecinde ya da 3 Temmuz sürecinde yeniden yargılama hakkı elde edenler yeniden yargılanmaya başladılar.
Evet.
Hatta Trabzonspor işe müdahil olmaya çalışıyor ama talepleri reddedildi.
Evet.
Gidişatın çeşitli yorumlarda Fenerbahçe'de yine tamamlanacağına ilişkin
görüşler var.
Görüşler yoğun bir şekilde gidiyor. Ama benim orada en çok dikkatimi çeken o meseledeki durum şu. Gazetelere bugün çok büyük ya da önemli ölçekte yansımamış ama sosyal medya ortamında ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin dün Antalya'daki toplantısı esnasında gazeteciler arasında çok çok çok fazla konuşulan bir durum oldu. O da şu. Orada bir büyük gazetenin bir muhabiri bütün mahkeme safahatını anında, an be an, dakika dakika Fenerbahçe'yi daha önce mahkum eden mahkemenin bir üyesine servis ettiği ortaya çıktı.
Evet.
Bununla ilgili Fenerbahçe çok sert bir açıklama yaptı. O gazeteci arkadaşımızın gazeteyi yayınlayan kuruluş herhangi bir açıklama yapmadı. Ya da şu ana kadar ben görmedim ama çok dikkatli bir şekilde takip ettim. Burada şimdi yayına bağlanmadan önce TSE'de seminerlerinde ne oluyor diye biraz aramızda sohbet ettik. Ali Kunak muhalefet ettiğini burada dinleyicilere sızdırmış olayım.
Evet.
Ama aslında bizim sadece oralarda değil genel anlamda da bir mesleki
deformasyon olduğu
deformasyon ortada. Ötesinde bir şeyimiz var. Ne dersin Tansu abi?
Aynı görüşteyim. Bu konuda şimdi geçmiş yıllara baktığımız zaman abilerimizi bu konudaki ağırlıklarını, bu konudaki ciddiyetlerini gördüğümüz zaman spor muhabirliği, spor yazarlığı biraz aşınmış durumda. Fazlasıyla aşınmış çok durumda, aşınmış. Biraz değil. Ve de mesela bazı gazetelerde özellikle Temmuz ayında bir bakıyorsunuz, binlerce futbolcu transfer ediliyor Türkiye'ye. Hiçbirisi ortada yok. Yani bu kendini mi kandırmak, okuyucuyu mu kandırmak, traj mı yapmak? Yani bu kadar bu iş ucuzlamamalı, bu kadar basit olmamalı.
Bu işin transfer tarafı ki bununla ilgili Ertuğrul Özkök ismini verebilirim. Çünkü yanımızda açıklama yaptığı için biliyorum. Biz hayal satıyoruz. Pembe yalanlar şeklinde tanımlamıştı bunu. Evet. Ama çok şiddetle karşı çıktığımız bir şey tabii ki bu. Yani yalanın sahiplenecek ya da hayalin sahiplenecek bir taraf olabilir mi? Tabii. Haber haberdir sonuçta. Bu toplantıda 3 genel yayın yönetmeni de konuştular Ali Kunak.
Evet, takip ettim o.
Evet, etmişsindir. Yani Milliyet'in, Türkiye Gazetesi'nin ve Habertürk'ün genel yayın yönetmenleri kendilerinin spor sayfalarına nasıl baktığına ilişkin açıklamalarda bulundular. Yeri gelmişken belki bu örnek özelinde bahsetmekte fayda olabilir. Fakat onların bakış açılarıyla olan arasında hiçbir örtüşme ortaya çıkmıyor.
Tabii.
Hani Milliyet örneğin, isim verebilirim, bunda bir sakınca yok. Spor haberciliğinde iddialı olabilir. Habertürk başka bir boyutta iddialı olabilir. Türkiye Gazetesi başka bir boyutta iddialı olabilir. Ki yazarlarından, haber işleyişinden hep bahsettiler.
Evet.
Ama bu üç gazete özelinde söylemiyorum. Genel anlamda spor gazeteciliği çerçevesinde baktığımız zaman ciddi problemlere de karşı karşıyayız. Şimdi bu arkadaş nasıl kendine gazeteciyim diyebilir? Öyle değil mi yani?
Evet.
Nasıl bir düşünceyle böyle bir durumu servis edebilir? O zaman başka bir işi var bu arkadaşın. Yani gazeteci falan değil yani bu.
Tabii şimdi başka işi olup da spor yazarı diye anılan pek çok isim var. Bunu hepimiz biliyoruz, evet. Tanıyoruz. Şimdi mesela bir de spor sayfalarında benim dikkatimi çeken mesela Fenerbahçe takımı yeniliyor. Yahut Beşiktaş, Galatasaray yeniliyor. Sanki hiç yenilmeyecekmiş gibi bir tavır var. Ve de karşı takımda kim oynamış, ne oynamış belli değil. Fenerbahçe'de kaleci kötü oynamış, sağ bek adamını kaçırmış, santrfor gol atamamış. Ya karşı takımda da 11 tane adam var. Karşı takımda bir hafta boyunca bu maçın hazırlığını yapıyor. Bu takımın iyi kötü bir taktiği var. Ondan bir şey yok. Fenerbahçe Galatasaray 5'te yenilirse kötü oynadı. Kazanırlarsa iyi oynadı oluyor. Burada da bir çarpıklık, bir yanlışlık var.
Ya, kitleler endeksli bir habercilik yani var burada. Yani Fenerbahçe'nin ne kadar büyük taraftarı varsa karşı takımın da o kadar az taraftarı var. O yüzden karşı takımın ne oynadığı çok ilgilendirmiyor gazete yönetimini bence. Çünkü bakıyorlar, çünkü Fenerbahçe taraftarı eğer ilgi gösteriyorsa o gazetenin tirajı yükseliyor.
Tabii o kesin.
Gazetecilerin de böyle bir korkusu var değil mi?
Yani. Bu kesinlikle var ama elbette ki işin başka bir tarafı var. Yani bir, diyelim ki editöryel bazı talepler söz konusu olabilir ama bu işin o safhaya gelene kadarki sürecinde görev alanlar, yani bizlerin de bazı inisiyatifleri kullanma becerisini göstermemiz gerekiyor. Nasıl olsa ben ne yazarsam yazayım o bunu kullanacak mantığıyla gidip bir kare fotoğraf basıp al diye editöryel servise verdiğimiz zaman artık kimsenin yapacak bir şeyi kalmıyor tabii ki bu.
Tabii.
Bu iyi bir süreç değil elbette ki. Ama düzelir bir yanı var mı? Bize de belki bir UEFA kriteri ihtiyacı var.
Gerekiyor aslında. Tabii her şey
aslında. Şaka gibi kriter. Ama aslında gerçekten var değil mi?
Tabii her şey bir kriter olması lazım. Yani evet. Her işin bir disiplini, bir prensibi, bir kuralı olması lazım.
Çok çivisini çıkartır bir hale getirdik. Tabii biz şu anda yazılı basın üzerinden gittik. Bir de bu işin görsel tarafı var.
Şimdi neydi? Bizim Hünkar. Konuşmasından, herkesin, bütün takımların TRT'ye yaklaşmasından ben şunu çıkardım. Demek ki TRT daha ciddi bir
iş yapıyor.
TRT'nin spikeri, muhabiri daha iyi sorular soruyor, daha doğru sorular soruyor. Yani tuzak soruları yok.
Ya da orada başına bir halt geleceğini düşünmüyor gelen kişi.
Tabii yani onun için orada belki TRT ekranları, mikrofonları daha çok ilgi gördü.
Ben gördüm de stüdyoyu. Gayet güzel bir yer hazırlamışlar. Çok evet. çok başarılıydı. Tabii ki insanlar gelmek ister, gayet konuşmak çok, ister tabii. ve katkıda ya da kendilerini ifade etmek ister.
Yani bir kere TRT'den boş ve abuk sabuk sorular çıkmaz zaten yani çıkmaz işin tabii. açıkçası.
Çalışarak.
Yani tabii oraya hepsi hazırlıkla gider. Hepsi bir geçmişe bakarlar. Ne sorabiliriz, ne sorarsak doğrudur, neyi sorarsak yanlış olur. Bunların hepsini çalışıp prensip edinip giderler.
E tabii canım, eğer bir teknik direktörle konuşuyorsa onun seceresini de çıkartıp gidiyordur. Evet, yani evet. hazır gitmek önemli bir tabii, şey. Tabii.
Şimdi tabii. mesela ben yıllar önce bir televizyonda maçtan önce bir röportaj izliyorum. Muhabir diyor ki bugün gol atacak mısın? Ya bu kadar kolay mı? Bu bakkaldan ekmek almak gibi, gazoz almak gibi bir şeydi. Bugün gol atacak mı? O da atacağım tabii diyor ama atamıyor. ya böyle bir şey yok ya abi. Yani. Evet.
Bu konuyu şununla kapatayım. Bir haber olarak, bilgi olarak aktaralım tabii. Bir önemli bir gıda kuruluşu diyeyim. Ben burada isim vermeyeyim. Futbol Federasyonu'nun sponsorluğundan çekildiğini açıkladı. Sebep olarak da yabancı sayısının yüksek tutulmasından kaynaklanan evet. bir şey oldu.
Ve de futbol olarak beklediklerini bulamadıkları, seyirci sayısının azalması, bütün bunları tek tek saydılar.
Bu ne kadar gerçekçi Tansu abi?
Şimdi burada tabii ki bir ticari hesap var. Neticede o gıda sektörü bir yerde kar edecek, bir yerde para harcayacak. O paranın harcadığı ya da o sponsor olarak verdiği paranın vergisini düşecek filan. Bütün bunların bir ekonomik tarafı var. Ama yaklaşımları da doğru. Yani maçlara da kalite yoksa, maçlara seyirci gelmiyorsa, Türk futbolcularının yolu kesiliyorsa onlar da yani bizim yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Bence doğru bir yaklaşım içindeler. Öyle belki mi? De federasyonu, kulüpleri uyandıracak bir mesaj olacaktır bu. Yarın başka sponsorlar da çekilebilir.
Ben gösterdikleri sebeplerden o Türk futbolcularının yolunun kesilmesinin samimi bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Eğer yeteri kadar seyirci olsa, futbola eski ilgi de olsa, yabancı sayısı ne olursa olsun o grubun futbola katkısı bence devam ederdi. Ama sizin dediğiniz gibi sadece ve sadece ticari düşündüklerini.
Biraz da işin ticari şekli var tabii.
Yani şöyle bir örnek versem, radikal bir örnek tabii ki bu. Diyelim ki Ronaldo'yu transfer etti Fenerbahçe. Bu kuruluşta onun Fenerbahçe'nin sponsoru. Adam giydiği formanın üstüne bu kuruluşun adı yer aldığı takdirde bu kuruluş bundan tırnak içinde net biçimde söylüyorum nemalanmayacak mı?
Kesinlikle evet. nemalanmayacak.
O zaman belki de benim görüşüm diye söyleyeyim. Belki işin başka boyutları da vardır. Biz olabilir. Bilemiyor evet, olabiliriz evet, ama evet. ilginçti öyle söyleyebilirim. Evet, Trabzonspor Başkanı'nın da bir açıklaması vardı. O transferle ilgili daha çok açıklama yaptı ama Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a da dokundurmadan etmedi. Öyle söyleyeyim. Trabzonspor iki transferle bir de Aytaç'ı almaya çalışıyorlar Eskişehir'den. Hani gönül almaya çalışıyor ama ne kadar alacaklar onu bilmiyorum.
Evet, yani bu iki transferle Trabzonspor'un çok
bir yere gideceği
söylenemez. Ayrıca ellerinde Mustafa Yumlu gibi bir stoper vardı. Senelerce oynattılar o Mustafa Yumlu'yu. Sonra da bir kadro harici bırakıp bir başka stoper alıyorlar. Burada da bir çelişki doğru. var. Yani tabii sen kendi futbolcun var, sana hizmet etmiş, iyi de oynamış ki bugüne kadar. Kadro harici olması bence bir idari sıkıntıdan kaynaklanıyor. Formsuzluğundan yahut iyi oynamamasından değil.
Evet, Trabzonspor bu paraları nereden buluyor diye konuşamıyorum artık. Çünkü konuştuğum zaman birileri mutlaka duyuyor ve yoğun atağa geçiyorlar.
Doğrudur.
Tabii bu bir espri şüphesiz de ama bundan rahatsız oldukları aşikar. Gelelim hakem meselesine ama bir küçük izin rica edeyim. O da şu, yine seminere geleceğim ama teknik direktörler üzerinden gideceğim. Şenol Hocam başta olmak üzere Yılmaz Vural, Tolunay Hoca, Rıza Hoca konuştular. Ve hep sistemi eleştirdiler. Yani dünkü evet. şeylerde. Ve federasyona genellikle
çok yüklendiler.
Evet. Ama onların içerisinde bir teknik adam vardı. Kusura bakmasın böyle diyeceğim ben. Ama bunu niçin böyle dediğimi de izah edeceğim. Kırmızı kartla oyundan atılmış oyuncusunu yardımcısına hadi onu oyuna sokalım diyecek durumda bir teknik adamdan bahsediyoruz.
Onda oksijen azalmış belli ki.
Oksijen çok azalmış. Yani şöyle diyeyim, herkes işini iyi yapmalı diye düşünüyorum. Başkasına söz atarken evet. Öyle bir tuhaflık oldu da. Evet. Dedi ki Yusuf Namoğlu, Yap Lemberg konuştu. Pozisyonları da gösterdi. Pozisyonları sana geçen hafta hatırlarsan Tansu abi yorum anlayışında bir değişiklik ya da benzer şeyler olabilir mi diye sormuştum. Genel bir şey olmadığını ifade etmişti. Aslında genel bir durum olmadığı aşikar. Ama yine de Şubat ayında bir açıklama yapacaklar. O açıklamayı bekliyoruz özellikle ne olacağı konusunda.
Onu da söylemiştik geçen hafta. Evet. 2 Şubat'ta söyledim. Atina'da yapılacak evet. Seminerden sonra yayınlanacak bir sirküler olacak. Orada yapılacak açıklama.
Evet, belki de onun ön hazırlıkları denebilir. Ama Yap Lemberg, seninle daha önce konuştuğumuz Ali ve benim bunu haber olarak da yazdığım Dünya Kupası'ndan sonraki içeriği açıkladı. Dedi ki Tansu abi, Cüneyt Çakır artık final yönetmeli. Bu sene bir final yönetmeli. 2016'da bir final yönetmeli. 2018'de bir final yönetmeli dedi. Zaten Çakır'ın da hedefi bu galiba değil mi?
Evet. Evet, yani zaten Çakır'da
sonuna yaklaşıyor işin.
Yönetmediği yani. Yarı final kalmadı.
Kalmadı evet.
UEFA yarı finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali, Avrupa Euro yarı finali, evet. Dünya Kupası yarı finali artık final bu sene.
Final oynaması gerekiyor.
Evet. İnşallah bu sene bir final görürüz diye düşünüyorum. Ya UEFA'yı ya da Şampiyonlar Ligi'ni yönetecektir diye düşünüyorum. Çünkü gidişat onu gösteriyor. Evet.
Yalnız bugün ya da dün güzel bir yaklaşımı vardı. Dünya Kupası'ndaki tek amatör hakem evet. Bizdik diyor.
Maalesef o çok acı evet. Bir durum.
Yani ben diyor maç yönettikten sonra ertesi sabah işime gitmek zorundayım diyor. Yani o yorgunluğu, stresi atmadan gerçekten profesyonellik.
Şimdi, Cüneyt benim meslektaşım. Evet. O da sigortacı. Bir evet. Sigorta acenteyi yapıyor. Enteresan bir hikayesi var. Bir gün belki anlatır ya da bir topluluk anlatmış da olabilir. Bir Şampiyonlar Ligi maçına gidiyor. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi gündüz işte kahvaltıdayken telefonu çalıyor. Açıyor. Bir müşterisi arıyor Cüneyt'i diyor ki kaza yaptım.
Hay Allah. Bunu duymamıştım.
Yani şu anda Avrupa'da 22 tane elit hakem var.
Evet.
Dünya Kupası'nda yer alan hakemler var. Bunların içerisinde bir tek amatör vazda görev yapan Türk hakemi Cüneyt evet. Çakır. Bu konuyla ilgili maalesef bir tam Futbol Federasyonu Başkanı talimat veriyor. Bu işler yoluna girecek derken bir hukuksal bir sorun çıkıyor, bir şey giriyor. Araya birileri bir çomak sokuyorlar. Amiyane tabirle kusura bakmayın. Olmuyor. 4 sene önce dönemin bundan önceki, bundan 2 önceki Futbol Federasyonu Başkanı, 3 Temmuz sürecindeki Futbol Federasyonu Başkanı açılış konuşmasında biz dedi Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'u profesyonel yaptık dedi. Kamuoyuna evet. Açıkladı bunu. Açıkladılar evet. Ama o zaman 2010, şimdi 2015'teyiz.
Evet.
Hala yokmuş.
Bu hakemlerden de kaynaklanan bir çomak sokma olabilir mi? Şimdi, yani işini kaybetmek istemeyip ne olur ne olmaz ben geleceğimi garantiye alayım şeklinde bakıyor
mesela,
olabilir mi?
Mesela Bülent Yıldırım için konuşalım. Bülent Yıldırım'a da o dönem teklif edilmişti. Bülent Yıldırım yok dedi. Ben dedi kabul etmiyorum dedi. Çünkü bürokrasi de belli bir yere gelmiş.
Evet.
Ama Cüneyt'in ve Fırat'ın özel işleri olduğu için onlar böyle bir teklife evet düşünebiliriz, kabul edebiliriz cevabını verdiler. Onlarda bir negatif bir dönüş olmadı ama.
Peki Cüneyt bu profesyonellik olursa kaç yaşında bitecek?
Ha, işte esas problem burada. Avrupa bunu şöyle yapıyor Tansu abi. Onunla diyor ki 45'e kadar diyor senin hakem. 45'ten sonra da benim bünyemde eğitimci olarak görev yapacaksın şeklinde bir güvence verdikten sonra adam işini gücünü bırakıp tabii ki geliyor. Yani hakemlerinde bir 45'e kadar tamam hakemlik yapacak. Ha. Bir de hakemliğin bir yönü var. Şu kapıdan çıkarken ayağınız takıldı, düştünüz. Bitti ne hakemlik. Olacak? Ne tabii, olacak tabii, yani? Tabii. Bir de öyle tabii, bir handikapı tabii. Var bu
sakatlandı.
İşin.
Sakatlandı. Cüneyt'in başına gelen.
Yani.
Bir de tabii hakemlerin profesyonelliği ya da hakemleri profesyonel yapmamanın biraz da onlara güvenmemeden kaynaklanan bir ortam söz konusu diye düşünüyorum.
Ülkemizdeki problem bu zaten. Evet. Ana problem bu.
Tabii.
Bu da bir veri.
Yani işte hakemlere profesyonel olursa ne olur düşüncesi. Hakemlerin bu profesyonellikteki yolunu kesen unsurlar diye düşünüyorum.
Bu da hep şeyden kaynaklanıyor. Geçen haftaki programda gündeme gelmişti. Futbolu yönetenler futbolun içinden gelen evet, insanlar değiller.
Tabii.
Yönetici değiller. Sadece kulüp yönetimlerden evet. Geldikleri için kulüpçü zihniyetiyle bakıyorlar olayına.
İşte Fatih Hoca, Fatih Terim bunu dile getirdi, bunun bir aksaklık ya da bir sıkıntı olduğunu, ama bu yapının kolay kolay değişeceğini düşünmek şu anda
bu delege yapısında tabii ki.
Şimdi bir kere delege, tabii kulüplerden delegeler kulüplerden olunca federasyon başkanı gebe kulüplere
İlla.
Bir yerde.
Tabii.
Bir de dernekler kanunundan çıkarıp artık profesyonel futbol takımları yahut kulüpler
işte yasadan kastım yasası, bu.
Tabii. Şimdi Çırçır Spor'la Fenerbahçe aynı statüde. Dernekler kanununda böyle bir şey olmaması lazım.
Evet.
Yani burada bir şey olacak, ayrım olacak. Yani kulüplerin ayrı bir yasası olacak. Bir başka işleyişi olacak.
Tabii ki devlete sonuçta dedirtecekler ki siz artık yettiniz. Alın size kulüpler yasası deyip yasa ortaya koyacak, koyduracaklar tabii. Galiba.
Ondan yani, sonra itişsinler dursunlar.
Ama bundan da tabii bir sonuç anlamıyor ve sıkıntı yaratıyor her halükarda.
Tabii.
Cüneyt'in bir lafı çok dikkat çekti. İlk defa böyle bir söz konuşulduğu dile getirildi ki bugün basına yansıdı. Bizlerin de bizlerin önce oyunculara saygı duyması lazım dedi. Halbuki bize saygı duyulsun noktasında bakan bir camiadan bahsediyoruz. Hani hata yapabiliriz. Tabii ki maçları kasıtlı yönetmiyoruz. Tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla üstümüze çullanmayın bakışını aslında ters yüz eden bir şey o bakış bu.
Ya bir oluşumun paydaşları herkes birbirine saygı duymalı. Cüneyt aslında bunu dile getirdi. Bugüne kadar hep hani hakemlere saygı duyulmuyor bu konuşuluyordu ya. Evet, aslında Cüneyt'in dile getirdiği olayı biz yıllardan beri diyoruz ki bu işe emek verenlere saygı duyacaksınız. Teknik adam kenarda, ona saygı duyacaksınız. O yukarıda oturan yöneten başkanlar, yöneticiler, onlara da saygı duyacaksınız. Ama herkes hak ettiği düzeyde saygıyı görecek. Sen de hakem olarak hak ettiğin düzeyde saygıyı göreceksin. Biz hep yıllardan beri hakem camiası bu konuşulur da tabii Cüneyt biraz da kendisini çok geliştirdi. Program başında konuştuk. Evet. Image Maker ve kamuda toplum önünde konuşma derslerine falan gitti Cüneyt. Yani evet. Kendisini sadece hakemlik ve lisan yönünden geliştirmedi.
Tabii, o çok önemli.
İstanbul'da bir takım kurslara gitti bu konuda. Dünkü seminerdeki rahatlığı,
çok iyiydi,
hitabeti
çok
ve topluma karşı kendini dinlettirebilme kabiliyeti de oradan geliyordu bence.
Evet, ben Hüseyin Göce'yi de çok olumlu gördüm bizim seminerde yaptığı konuşmada. Şunu dedi, hani sık düdük çalmasıyla ilgili vesaireyle ilgili şeyler konuşulabilir ama çok sert oynuyorlar oyuncular dedi, futbolcular, ve zaman zaman onların sağlığı için müdahale etmek ve oyun şeyi kesmek zorunda kalıyoruz özelinde diyelim.
Bu, ya da tabii öğretimde. Bunu bir genelleme mümkün değil mi Tansu abi? Her maçın gidişatına göre hakem bazı maçlarda çok az düdük çalarak götürür. Bazen de oyuncuların sağlığını düşünerek önceden tedbir alarak şekilde oyunda kesmek.
Şimdi benim şöyle bir görüşüm var. Bu bir görüş değil de bir tespit gibi geliyor bana. Şimdi mesela Avrupa maçlarını seyrediyorum. Şimdi bu serbest vuruşu gerektiren dikkatsiz, kontrolsüz ve aşırı güç kullanarak yapılan fauller var. Hı hı. Şimdi dikkatsiz fauller için ne diyor kuralda? Düşüncesizce yapılan faul. Faul olacağını düşünmeden yapılan bir faul. Avrupalı hakemler bu dikkatsiz faulleri çalmıyorlar bence. Bilmiyorum, sen böyle bir yaklaşımda mısın?
Doğru.
Çünkü hep biz de diyoruz ki çok oyun çok kesiliyor, oyun çok duruyor.
Niye çalmıyorlar biliyor musunuz? Avrupa'da bu dikkatsiz müdahaleye maruz kalan oyuncu rövanş hareket yapmıyor.
Yapmıyor.
Ondan çalmıyor.
En önemlisi tabii. Bu ama. Tabii. Çok önemli.
Türkiye'de bunu çalmadığı zaman oyuncu hemen bunun karşısını dirsek olarak veriyor.
Evet.
Hakemler de bunu önlemek için bizim hakemlerimiz Türkiye liglerinde bu tür faulleri mecburen çalıyorlar. Yani. Yoksa ortam çirkinleşiyor.
Evet, çünkü yani oyun daha hızlı akıyor Avrupa'da seyrediyoruz da dediğim gibi dikkatsiz olarak değerlendirilen, ben izlediğim maçlarda bunu görüyorum, hakemler onları çalmıyor ama o kontrolsüz faul, aşırı güç kullanma, onları tabii ki karttı, kırmızı karttı değerlendiriyor.
Ulenberg'in bugün hakemlere vermiş olduğu bu 12. kuralla ilgili, 12. kuralın disiplin uygulama ile ilgili bölümünde çok kritik bir nokta söyledi. Dedi ki ayağa basmalar.
Evet, şimdi eğer, bak, buraya not aldım. Sana soracağım.
Ayakkabı bölgesini kapsıyorsa buna sarı kart verin.
Evet.
Ama ayakkabı bölgesinin üstüne çıktığı anda bu bilinçli bir basmaysa bu kesinlikle kırmızı kart olmalıdır.
Tabii. aynı şeyleri bize de söyledi.
Ciddi faul evet. artık evet. o yani. Evet.
Bunun özellikle altını çizerek anlattı ve bu hakem seminerinde yani, hakemlere aktaracağı
bugün anlattı bunu hakemlere.
Elle oynamalarla ilgili örnekler verdiler.
Elle oynamalarla ilgili de çok önemli bir nokta. Dedi ki oyuncu topu görecek. Eğer topu görüyorsa ve eli gördüğü halde doğal konumun dışına çıkıyorsa o zaman bir elle oynamadı. Evet. Ama topu görmeyen oyuncunun yapmış olduğu doğal konumda olmayan elle oynamalara lütfen düdük çalmayın şeklinde de bir
tamam şey. Elle oynama konusu hakemleri zor durumda düşen bir pozisyon. Çünkü daha önceki yıllarda yani takdir hakkı denilen ifade ortaya çıkmadan önce topu eliyle de oynasa, top eline de çarpsa hakem düdüğünü çalar, serbest vuruşu verirdi. Ama daha sonra işte kurallarla ilgili yorumlar genişledikçe hakemlerin işi zorlaştı.
Takdir hakkı daraldı iyice.
Evet, bir de bu çizgi hakemleriyle ilgili...
Çizgi hakemlerin yetkilerini daralttılar. Öyle tamamen. Mi? Çizgi hakemleri bundan sonra sormadan hiçbir şey söylemeyecekler hakemler.
Evet. O da bu hakem seminerinin en önemli işlerinden.
Bununla ilgili yarın kamuoyuna açıklama yapılacak.
Yapacak, evet. Tabii. O da önemli bir şey. Bitti program.
Bitti mi? Çabuk bitiyor geçti. Ya.
Biraz
ya.
Öyle oldu, evet.
Ali ya Kunak... Bize bir 4 dakika daha verebilirler aslında.
Evet. Ali Kunak çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür Zahmet ediyorum. Geldin. Ben çok keyif aldım.
Tansu Polatkan, Tansu abi
ben
çok teşekkür
ederiz.
Ben
teşekkür ederim burada bulunmaktan, sizlerle olmaktan. Ben de büyük keyif alıyorum. Çünkü çok sevdiğimiz konuları konuşuyoruz.
Evet, bildiğimiz yerlerden konuşuyoruz biraz da belki. Ya da araçlarımızda bildiğimiz yerlerden geliyor diyelim. Evet, yapımcı Ali Suat Günek. Bu programı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.